Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Son 7. serimizin 1. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: seksualnost, nişanlılık ve Allah'ın planı.
Anlatsam denir misin, yoksa lanet mi edersin? Anlatayım da dinle, sen de kavuş eseliğe. Anlatsam dinler misin, yoksa lanet mi edersin? Anlatayım da dinle, sen de kavuş eseliğe. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı. Kurtuluşsun maya, atadı Mesih. Açmalısın ona kalbini. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı. Kurtuluşsun maya, atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı. Kurtuluşsun maya, atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı. Kurtuluşsun maya, atadı Mesih'i.
Merhaba değerli dostlarımız ve kardeşlerimiz. Allah'ın selameti sizlerle olsun diyene bunu diliyoruz. Bu kasetka bugün demin ilahilerde sezlediğiniz gibi bu soruyla ile size de sormak istiyorum. Anlatsam dinler misin? Neden bu tema çok önemli bir temadır ve korkuyorum çok kulaklar bizi çevrilmiyor bu tema üzerine. Çünkü herkesin kendi bir fikri var ve kendi tuttuğu bir yolu var. Ama kardeşler, kardeş olarak sizi yalvarıyorum. Beraberce bakalım Allah'ın sözü bu önemli tema üzerine ne diyecek acaba? Bize ne öğretiyor? Beraberce bir bakalım. Seksualnost, yani cinsiyet ve nişanlılık. Bu tema üzerine, eş bulmak üzerine, bu tema hakkında Allah'ın planı nedir diye beraber araştıralım. Bunun için sizi buyurmak istiyorum. Biliyor muydunuz? Kutsal kitap bu tema hakkında susmuyor. Bu tema hakkında çok bilgi bize vermek istiyor. En azından 77 ayet buldum ve galiba daha fazlası var. Bu tema ile ilgili ve kutsal kitabın bir bütün kitapçıkta sadece bu tema üzerine gidiyor. Neşidiler Neşidisi, Salomon'un yazmış olan bu mektup eski ahitte. O kitaptan çok şeyler öğrenebiliriz gerçek, hakiki ve temiz sevgi ve bağlılık hakkında. Yani kardeşlerimiz bilin, Allah insanı yaratırken kutsal kitap bunu bize öğretiyor. Onu erkek ve kadın olarak yarattı. Ve bu olay oldu insanın günaha düşmeden önce. Yani seksualnost kendisinde bir kötülük yok. Cinsiyette kötülük yok. Bu Allah'ın bir isteğidir. Seksualnost ve evlenme düşünce Allah'tan kaynaklanıyor. Onun planı idi başlangıçtan beri bu. Ve bu yüzden diyebiliriz, bu iyi bir şeydir, doğru ve temiz bir şeydir. Aslında kutsal bir şeydir. Rab her insanın bedenine koyduğu olan bu ihtiyaç, bu duygu ve bu tabiatı, bu huyu, bu seksualnost da Allah'tan gelen bir şeydir. Ve bu sebeple iyidir. Bunun için birkaç ayet sizinle okumak istiyorum. İlk önce açıyoruz Eski Ahit Tekvin kitabından 1. bölüm 27. ayet şöyle diyor. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Onu Allah'ın suretinde yarattı. Onlara erkek ve dişi olarak yarattı. Eğer bu Allah'ın planı olmasaydı, böyle bir şeklinde insanlığı yaratmazdı. Erkek ve dişi olarak. Ve okuyoruz Süleyman meselelerinde 19. bölüm 14. ayet diyor. Anlayışlı bir karı Rab'den veriliyor. Yani Rab hediye ediyor eğer ondan istersek anlayışlı bir karı. Rab'in istediği bir şey, bize vermek istediği bir şey iyi bir evlilik. Onun düşüncesinden kaynaklıyor. Vaiz kitabında böyle bir akıl alıyoruz. 9. bölüm 9. ayet şöyle diyor. Güneş altında sana vermiş olduğu boş ömrünün bütün günlerinde, bütün boş günlerinde sevdiğin karın ile bir hoş hayat geçir. Çünkü hayattan ve güneş altından çektiği emekten payın budur. Hani Rab insan için düşündü. Ve bu ihtiyacı bir doğruluk içinde kullanasın, karşılayasın bir ramkada koydu ve bu oluyor evlilik. Yani bu Rab'den çıktı bu düşünce. Bunu da okuyoruz Yeni Ahit'te İncil kitabında, Efesliler mektubunda ve burada değil sadece evlilikten çıksın, yeni çocuklar ve yeni aileler kurulsun. Hayır, bu daha derin bir anlamda var. Efesliler 5. bölümünde dedik, 31. ayetin 33. ayeti okumak istiyorum. Bunun için adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu sır, yani gizlilik büyüktür. Ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğu ile ilgili olarak söylüyorum. Bununla birlikte her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. Burada benzetiliyor İsa Mesih'in ve ona iman etmiş olanların topluluğu arasındaki bağlılığı benzetiliyor evlilikteki bağlılığına. Yani burada bir sevgi bağlılığından konuşuluyor. Ve demek ki çok büyük ve derin bir anlam var evliliğin. Yani Rabbin bir isteğidir. Evlilikte görünsün nasıl Mesih ve inanlar topluluğun arasındaki bir bağlantı var diyene. O kadar Rab yüceltiyor ve yüksek bir yeri koyuyor bu evlilik tema. Bu onun düşüncesi, onun isteğidir. Onda yok bir kötülük. Fakat insan günaha düştükten sonra, Adem, Eva günaha düştükten sonra insanlık Allah'a sırt çevirip Allah'ın planı bu tema hakkında önemsemiyor. Ve bu güzel şeyi hor ve yanlış kullanıyor. Ve bu sebeple çok problemler çıkıyor ve Allah'ın hiç de istemediği şeyler ortaya çıkıyor. Ve tadı ve tuzu kalmıyor bu işin. Yani Allah'ın başlangıçta kurduğu bir plan var ve hala sürdürmektedir. Bu plan hala geçerlidir. O plana uygun yaşarsak, inan ki çok mutlu ve çok iyi bir hayat sürebileceğiz. Ama onun planının içinde bir örnek vermek istiyorum. Düşünelim bir kasabanın ortasında geçiyor bir reka, bir ırmak, akarsu. Ve yazın tabi hoş bir durum var. Çocuklar, kızlar yıkanıyorlar suyun içinde. Hoşlanıyorlar. Ayrıca lotkalara binebilirsin. Ve orada gezebilirsin. Veyahut da balık da tutabilirsin. Ve su da geliyor akarsudan. Geçiyor bir sistemden ve içilir suya döndürülüyor. Yani çok büyük bir fayda geliyor bu akarsudan bütün kasabaya. Ama ne var ki kış vakitlerde bu akarsu ne zaman yağmur yağıyor, ne zaman seller akıyor, ne zaman taşınıyor bu sular ve fazlalaşıyor ve bütün kasabaya zarar da getirebilir. Ne zaman bu reka onun kranıtlardan aşınıyor. Ve o zaman değil bereket, o zaman bela oluyor. Aynı durum değil mi? Ve bu seksüallik aynı durum. Ne zaman ramkanın içinde kullanıyoruz, Rabbin bize vermiş olduğu ramkanın içinde, o zaman gerçek mutluluğa doğru gitmek üzerindeyiz. Ne zaman bu ramkanın dışına çıkıyoruz, bu bereket de bir belaya dönüyor. Kendimizi korumamız lazım. Bu sebeple beraber biraz bakalım seksüallik doğru anlamalıyız. Ne demek istiyor? Ne demektir bu? Eğer herhangi bir sözlüğü yani bir reçnik açıp da bakarsak orada bakıyoruz aşk sözüne, aşk, aşık veyahut da sevgi ya sevmek üzere bakalım orada ne yazıyor. Aşk sözü şöyle açıklanıyor. Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu deniliyor orada. Veyahut da aşık bir kimse ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan vurgun tutkun kimse. Veyahut da sevgi sözü üzerine sözlüğe bakarsak insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu ya da sevmek üzerine şöyle bir açıklık veriliyor. Sevgi ve bağlılık duymak. Yani görüyoruz ki bu tanımlarda hep duygudan bahsediliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü duygularımız çabuk değişebiliyor. Sevgimiz bir duygudan daha derin olmalı. Biz sadece bir duygudan konuşmayalım. Bugünlerde sevmek ve sevişmek sık sık karıştırılıyor. Bunun için evlenmeden önce sevginin ne olduğunu iyice anlamalıyız. Gerçek sevgi nedir? Gelelim bir bakalım kutsal İncil kitap bize sevgi nedir diye öğretiyor. Ve bunun için bakıyoruz 1. Korintliler mektubu. 13. bölüm ayetler 1'den 7'ye kadar. Orada şöyle okuyoruz. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşursam ama sevgim olmazsa, ses çıkaran bir bakır ya da öten bir sil olmuş olurum. Eğer peygamberlikte bulunabilirsem, bütün sırları bilir ve her türlü bilgiye sahip olursam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olursa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtır ve bedenimi yakılmak üzere teslim edersem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir yararı yoktur. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolayca öfkelenmez. Kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye ümit eder, her şeye dayanır. Şimdiye kadar sevgi sözü altında aynı anlayış kavuştun mu sen? Galiba değildin mi? Biz sevgi sözü konuşurken kolay kolay hemen seks durumu için düşünüyoruz. Bir çocuk bir kıza derse ben seni seviyorum, aslında demek istiyor. Ben kendimi seviyorum ve seni bunun için kullanmak istiyorum. Ama anlamadık daha sevgi nedir? Eğer sevgi sadece bir duygu üzerine bağlarsak, işte o zaman durum sakatlanıyor baştan beri. Bu sebeple evlenmeden evvel anlamalıyız ki sevgi nedir? Dünya ve mahalledeki insanlar bize çeşitli yalanlar bildirecekler. Ama kardeşlerim, dostlarım, bu yalanlara göz kulak olmayalım, kulaklarımızı açmayalım. Bir yalan olabilir. Benim için doğru olanı yapmalıyım. Bana doğrudur, ben yapayım. Ama dur bakalım, biz sormayacağız sana bana ne doğrudur. Biz soracağız Allah'ımıza, yaratıcımıza doğru olan nedir? Onu soruşturmalıyız. Veyahut da önemli olan değil, evlenelim. Yeter ki anlaşabilelim. Lazım değil evlenelim, beraber yaşayalım. Hayat geçirelim, nasılsa anlaşıyoruz birbirimizle. Evlenmek gerekmez. Dünya ve mahalledeki insanlar bize bu akıl verecekler. Ama acaba uygun mu Allah'a? Veyahut da bazılar bu yalan diyorlar. Herkes serbest seks hayatını yaşıyor. Neden ben değil? Ben de yaşayayım. Seksüalnosu serbestçe yaşayayım. Nasılsa herkes yapıyor. Ama herkes yaptığını demek doğru mudur? Biraz düşün. Veyahut da derler ki, mahalledeki insanlar derler ya, evlenmeden önce onunla yatmalıyım ki de görebileyim birbirimizi uyuyor muyuz diye. Yani bir deneme yapalım da bakalım olacak mı olmayacak mı diye. Bu gayet millet kafası değil mi? Ama kardeşlerim, dostlarım, Allah'ın düşüncesi midir acaba? Veyahut da eğer hem erkek hem kadın razı gelirse neden beraber şey yatmasınlar? Nasılsa ikisi sıklasına oluyor, neden beraber yapmasınlar? Ama Allah'ın bir planı var. Beraber yatmak geliyor evlendikten sonra, değil evlenmeden önce. Veyahut da ne yapayım? Allah beni böyle yarattı ve seks ihtiyacımı var, onu doyurmalıyım, karşılamalıyım. Evet, ama hor kullanma onu. Bencil bir şekilde onu kullanma. Doğru kullanmayı öğren. Veyahut da ne yapayım? Bu seks durumu bende çok büyük bir duygu. Onu yenemiyorum. O daima beni yeniyor. Ve daima onun tatmini arıyorum. Lazım doyurayım onu. Yenemiyorum. Yalan. Bunlar yalan oluyor. Kardeşim, dostum, sen üstün gelebilirsin. Allah'ın kuvvetiyle, kutsal ruhun yardımıyla lazım değil. Bu yalanlara boyun eğsin. Bir kere bir kardeş çıktı bazı kardeşlerle beraber evangelizasyon yapmaya bir yere ve girmişler bir restoranta, orada broşür dağıtmak istediler. Bir de oradaki insanlarla şöyle bir konuşma yapmak istediler Allah hakkında. Ve bir kardeş işte oturuyor bir masada, orada oturuyor bir genç ama iri boylu bir adam. Onun kucağında var bir kız, onun kızı. Ve laf açılıyor işte seks durumu üzerine. Ve o diyor, sen deli misin ya? Ben bekleyecek miyim evleninceye kadar ki onunla yatayım? Yoksa yok, bundan önce yatacağım onunla. O kardeş ona dedi. O kızın bir çantası vardı, asılı duruyordu öte tarafta. O çocuğa diyor, al bu çantayı eve götür. O çocuk diyor, ya ben hırsız mıyım ya? Olamaz, onu çalayım götüreyim, değil benim mal. O zaman o kardeş ona dedi, demek ki bu çanta için sen diyorsun yapamayacağım bu iş. Hırsız olmak istemiyorsun ama bu kızının dokunulmazlığı kaldırmak istiyorsun ve çalacaksın onu. Onu yatağa bindirmek istiyorsun ve sonra onu sıbıtacaksın. Ve ona peçet vuracaksın ki ve böyle peçetle kalacak. Bu işte hırsızlıktır. Çalıyorsun onun temizliği. Ona peçet vurduruyorsun. Bu daha kötüdür diyor. Ve haklıydı. Bu sebeple şimdi beraber bir bakalım. Acaba Allah ne diyor bu durum üzerine? Bu seksüalist üzerine. 1. Selanikliler mektubunda Apostol Paulus Allah'ın ruhun yöneltilerek bu mektup yazıyor oradaki inançlılara. 4. bölümden okuyacağız. 1. ayetin 8. ayete kadar ve birazcık beraber düşüneceğiz bunun üzerine. Kardeşler, nasıl yaşamanız ve Tanrı'ya nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Çünkü öyle de yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyruklarını ilettiğimizi biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği şudur. Kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her birinizin Tanrı'ya tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusunda değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de sizi söylediğimiz ve sizi uyardığımız gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanlara cezalandıracaktır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlıkta değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı. Öyleyse bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, sizi kutsal ruhunu veren Tanrı'ya reddeder. Birinci, burada ne anlıyoruz? Bu tema üzerine doğru ve yanlış ne olduğunu Allah bizi bildirmektedir. Değil bakalım insanlar ne diyecekler, dünya, mahalle ve akrabalarımız ne diyecekler, bakmayalım ilk önce. Eğer sen Allah'ın bir çocuğu olursan, yani Mesih'te bir kardeşimiz olursan, sana da yalvarıyoruz. Bak, 2. ayet Apostol Paulus diyor, Rab İsa'nın avtoritesiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Yani bu Rab İsa Mesih'in isteği size bildiriliyor. 3. ayet yine Tanrı'nın isteği şudur değil Apostol Paulus'un. Allah'ın isteği şudur diyor. Bir de aşağıda 8. ayete diyor ki öyleyse bu çağrıyı reddeden kişi yani kabul etmeyen kişi insanı değil beni kabul etmiyor diyor. Size kutsal ruhunu veren Tanrı'ya reddediyor. Yani burada Allah'ın isteği hakkında konuşulmaktadır. Değil insanın isteği hakkında. Bunu unutmayalım. Seksüalnost, nişanlılık, eş bulmak tema üzerinde soralım Allah bize ne bildiriyor? Onun isteği nedir? Ve 3. ayette doğrudan doğruya diyor, Rab bize ahlaksızlık demek blutstvo. Yani sapık bir ilişki içinde evliliğin dışında. Seks durumunda. Rab bizi ahlaksızlık içinde yaşamamız yasak ediyor. Ne diyor? kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız. Yani kaçın. Ayaklar kolların altına al ve kaç. Uğraşma, pis işler yapma, bulanma kendini. Rabbin isteği budur. Ayrıca diyor, Rabbin hazır ettiği bir ramka var. Ve dördüncü ayet bunu açıklıyor. Ve diyor, bu ramka ne oluyor? İçinde kendine bir eş alması Rabbin planıdır. Evlenmek, bir eşi sahip olmak. Bu Rabbin hazır ettiği bir plan. Rabbin bir isteğidir ki korunasın kendine ahlaksızlıktan. Rabbin ramkası budur. Ve 5. ayet bize bir uyarı veriliyor. Orada deniliyor, biz dünya örnek almamalıyız. Çünkü dünya çok bencillikle dolu ve insanlar bu güzel şeyi hor kullanmaktadırlar. Seksüel nostu hor kullanıyorlar. Biz dünya örnek almayalım. Ve 5. olarak diyebiliriz ayet 5'te yine temizlik bir yürek kararı meselesidir. Yani yürekten kaynaklanan bir karardır. Evet ben istiyorum temiz olayım Allah'ımın önünde. Ona uygun yaşayayım. Bu karar sen ayrıtten vermelisin. Ben ayrıtten vermeliyim. Ama verelim kardeşlerimiz. Ve 6. olarak diyebiliriz. Obşto, seks değil her şeydir. Sanetmeyin, seksüel nostu tatmin ettikten sonra her şey bitiyor. Hayır, bundan daha üstünü var. Ve bu ayetlerden bunu anladık. Allah'a hoşnut etmek daha üstün bir şeydir. Onu ara. Kutsallık peşinden koşmak daha önemli bir şeydir. Bedene saygılı kullanmak daha önemli bir şeydir. Haksızlık işlememek daha önemli bir şeydir. Bu tema üzerinde de çok haksızlıklar işleniliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Rabbin bir planı var ve bundan sonra tek tek bakacağız. Rab bize ne akıl veriyor, nasıl davranalım çok pratik bir şeklinde. Ve devam edelim bizim temamızla. Bekalık, sultanlık değildir. Bunu vurgulamak istiyorum. Bazılar düşünüyorlar artık bekarken her şey yapabilirler. Her gün başka bir karla olmaz. Bekarlık sözü kaynaklıyor bekar, bakir, bakirden. Öyle miyiz? Temiz miyiz? Dokunulmamış oluyor muyuz? Cinsel ilişkiler yalnız evlilik içinde olabilir. Evlilik dışındaki cinsel ilişkiler ya da ahlaksızlık ya da zina oluyor. Evlenmeden önce pratik yapmak gerekmez. Kendi kendimizi temiz tutalım. Rabbin sözü bunu diyor. İbraniler mektubunda 13. bölüm ayet 4'te diyor. Herkes evliliği saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak. Ve Rabbin sözü 1. Korintliler 6. bölümde şöyle diyor ayetler 10, 11 bir de 18'ten 20'ye kadar. Ve diyor, aldanmayın ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller yani homoseksüeller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar. Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği diğer tüm günahlar bedenin dışındadır. Ama ahlaksızlık blutstvo yapan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'ya bedeninizde yüceltin. Rabbin sözü işte çok açık sözlü oluyor. O zaman bir bekar evlenmeli mi? Ne diyebiliriz? Tanrı'ya daha iyi hizmet etmek için bazen bekar kalmak daha iyidir. Ve bunu Apostol Paulus 1. Korintliler 7. bölüm 32. ve 35. ayete kadar biraz açıklıyor. Kaygısız olmanızı istemiyorum diyor. Evli olmayan erkek Rabbi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için kaygı çeker. Ama evli erkek karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Böylece ilgisi ikiye bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem de ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygı çeker. Ama evli kadın kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işlerini için kaygı çeker. Bunu sizin kendi iyiliğiniz için söylüyorum. Özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil, dikkatinizi dağıtmadan Rabbe adanmış olarak ve ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum. Paulus da bunun için bekar idi. O da fazla vakit Rabbe ayırmak istedi. 7. ayette aynı bölümünde diyor, bütün insanların benim gibi olmalarını dilerdim. Ama kimi şöyle, kimi böyle, herkesin Tanrı'dan payına düşen bir ruhsal armağanı vardır. Ve 9. ayet öyle bir bilgi bize veriliyor. Yani bekar kalmak bir hediyedir, bir bağışıştır. Herkes bunu yapamaz ve herkes bunun içinde çağrılmış değildir. Eğer böyle kalırsak hazırlıkları da yapmalıyız. Ama dayanmazsak diyor 9. ayette ama kendilerini denetlemiyorlarsa evlensinler. Çünkü şehvetle yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Böylece korunalım kendimizi. Neden? Rabbin sözü bize açık sözle çok yerlerde bildiriyor. Ahlaksızlık lütfu yapan Rabbe iset getirmez. Rabbe sevindirmez ve kendine de zarar vermiş oluyorsun. Bunu Süleyman dedi. Süleyman meselelerinde okuyoruz. 6. bölüm 26. ayet. Çünkü fahişenin yüzünden insan bir parça ekmeğe muhtaç olur. Yani fahişe giden insan yoksullanıyor. Yoksul olma başlıyor. Dilenmeye muhtaç oluyor. Yani bu oluyor onun bedeli. Ve zina eden kadın değerli canı avlar. Bir adam koynuna ateş alır da elbise yanmaz mı? Hayır, olamaz. Sen bu işlerle oynarsan ateşle oynamış gibi oluyorsun. Ve dikkatli ol, kendini yakacaksın. Ve Rabbin sözü başka yerde şöyle diyor. Yeni ahitte Galatalılar mektubunda 5. bölümünde açık sözlü oluyor Rabbin sözü. Ve diyor ki 5. bölüm ayet 19. Şöyle diyor. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızdır. Ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Yani bu şeyler benliğin tutkularıdır. Eski tabiatımıza bağlı olan şeylerdir. Romalılar 13. bölüm ayet 14'te şöyle bir şey okuyabiliriz. Rab İsa Mesih'i giyinin. Doğal benliğinizin tutkularına uymaya düşünmeyin. Açık bir uyarı. Dikkatli ol. Ey bekar, daha evlenmemiş kardeş ya da kız kardeş. Kendini koru. Kendini pak ve temiz kıl. Daha iyi olur. Daha hoş olur. Enteresan bir şey rastlıyoruz. Ne zaman İsa konuşuyor o kuyu başındaki kadınla. Yuhanna, Evangeline Yuhanna'da 4. bölüm ayetler 16'dan 19'a kadar orada İsa ondan bir şey istiyor. 16. ayet İsa git kocanı çağır da buraya gel. Kadın dedi kocam yok cevabını verdi. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Doğruyu söyledin. Kadın, efendim anlıyorum sen bir peygambersin dedi. O kadının problemi işte tam seks durumuydu. Çeşitli erkeklere varmış ama beraber yaşamak demek değil İsa Mesih'e göre evlenmiş oluyorsun onunla. Anladın mı? Burada bir şey var. İsa diyor, şimdi beraber yaşadığın kocan değil senin kocadır. Sen cinsel ahlaksızlık yapmış oluyorsun. Evliliğin dışına çıkıyorsun. Ramkanın dışına çıkmış oluyorsun. Burada çok önemli bir söz var. Beraber yaşadığın koca senin koca değildir. Neden evlenmedin onunla? İş bitmiyor sadece beraber bir yatağa binmek, bir evi paylaşmak, aynı sofrada oturmak. Bu demek değildir ki onunla evlisin. Bu evliliğin dışında olan bir ilişki. Ama bu ayetten bir temamız olacak. Evlilik nasıl lazım olsun diyeni. Ama bunu vurgulamak istiyorum. Bekarlık değildir sultanlık. Şimdi beraber biraz bakalım nasıl senin ve benim seksüel lust kontrol altında tutabiliriz. Ve pratik bir örnek öğreneceğiz. Ne zaman eski ayete bakıyoruz. Tekvin kitabında 39. bölümde orada rastlayacağız. Bir genç insan vardı ve o nasıl bu günaha karşı dayanabildi? Nasıl denemeye yenebildi?